Spor daima. Spor daima.
Asrın güreşçisi Hamza Yerlikaya. Türk güreşi tarihi boyunca nice büyük şampiyonlar yetiştirdi. Fakat Hamza Yerlikaya ismi başarı hikayesi anlamında çok farklı ve ayrı bir yerde. Hamza Yerlikaya çocukluğunda aslında futbola meraklı fakat babasının teşvikiyle güreş antrenmanlarına başlıyor. İki spor arasında bir seçim yapması gerektiğinde de güreşi seçiyor. Başka çaresi yok gibi. Aslında çünkü yeteneği çok çabuk fark ediliyor. İlk kez 1991 yılında yıldızlar kategorisinde mindere çıkıyor ve milli takım formasıyla dünya dördüncüsü oluyor. Kanada'da düzenlenen bu şampiyona onun ilk uluslararası tecrübesi oluyor. Kariyerine müthiş bir başlangıç yapmıştır fakat her şey sanki olması gerekenden çok daha hızlı gelişir. Aynı dönemde yıldızlar ve gençler kategorilerinde İstanbul, Kolombiya, Fransa ve Avusturya'da büyük başarılar elde eder. Artık Hamza Yerlikaya'nın performansı tam anlamıyla bir merak konusudur. Çünkü bu genç adam bir güreşçi bile olsa açıklanması çok zor, acı bir kuvvete sahiptir. 1993 yılında İsveç'te düzenlenen Büyükler Greco-Romen Dünya Şampiyonası'nı birincilikle tamamladığında ise kimse gözlerine inanamaz. Hamza Yerlikaya daha 17 yaşındadır ve bu yaşta dünya şampiyonu olmuş bir başka sporcuya daha önce güreş tarihinde hiç rastlanmamıştır. Dünya Güreş Federasyonu FILA bu başarısından dolayı Hamza Yerlikaya'ya asrın güreşçisi unvanı layık görür. Hamza Yerlikaya inanılmaz başarısının arka planını madalyasını aldıktan sonra şöyle özetler. Babam da eski bir güreşçiydi. Fakat hayat koşulları onu güreşten erken yaşta kopardı. Anlayacağınız ben babamın zorlu macerasının bir sonucuyum. 1993'teki dünya şampiyonluğundan sonra kariyerinde kısa bir düşüş yaşayan Hamza Yerlikaya bu dönemi gençliğine ve tecrübesizliğine bağlar daha sonra. İleride aynı şeylerin bir daha yaşanmaması için kendince de bir felsefe geliştirir. Buna göre kazandığı bir şampiyonluktan sonra kutlama faslını çok kısa tutacak ve sanki daha önce hiç şampiyon olmamış gibi çalışacak, çalışacak, çalışacaktır. Bu söylemini hayata geçirdiğinde sonuçlar inanılmaz olur. 2 olimpiyat, 3 dünya ve 8 Avrupa şampiyonluğu. Hamza Yerlikaya müsabakalar sırasında yaptığı sevinç gösterileriyle de hafızalara kazınacaktır. Her galibiyet sonrasında geriye doğru attığı taklasıyla güreş minderlerindeki en estetik sevinç gösterilerinden biri olarak akıllarda kalır. Hiçbir güreşinde rakibinin kim olduğuyla ilgilenmeyen ve her şeyin o güreş minderinin üzerinde belli olacağına inanan Hamza Yerlikaya en çok olimpiyatlarda heyecanlanır. Sayısız başarılar sonrasında 2008'de boynundan sakatlanan Hamza Yerlikaya kritik bir ameliyat geçirir. Ancak doktor raporlarına göre artık güreşmeye devam etmesi mümkün değildir. Sonunda destansı bir kariyeri geride bırakarak güreş minderlerine veda eder Hamza Yerlikaya. Bugün sadece 3. olimpiyat şampiyonluğunu kazanamamış olmanın içinde bir ukde olarak kaldığını söyleyen Hamza Yerlikaya, Türk güreşine hizmet etmeye devam ediyor. Efendim merhaba, Spor Daima programı olarak selamlıyoruz sizleri. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan Eda Kotanoğlu, tam karşımda programımızın konuğu Özkan Pekesen ve mikrofonun başında da Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz programımızın başında. Özkan'cığım hoş geldin.
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
Teşekkürü biz edelim, güzel bir Hamza Yerlikaya metni olmuş.
Sağ olun.
Her şeyi olabildiğince sığdırmaya çalışmışsın kısa evet. süre içinde. Şimdi kalan dakikalarda da biz de detayları konuşalım.
Aslında yani hakkında kitap yazılacak. bir karakter Hamza. Hı hı. Çünkü gerçekten hani metinde de belirttiğim gibi güreş tarihinde hiçbir şekilde görülmemiş bir şeyi başarmış bir kişi. Ve bununla ilgili o kadar çok şey söyledi ki mesela 17 yaşında büyükler kategorisinde güreşmek o kadar ama o kadar zor ki yani mutlaka güreşi takip edenler şunu bilirler. Bir şekilde o A takım seviyesine yükselmek ve oralarda mücadele etmek için ciddi bir çalışma süresi gerekir. Ve 17 yaş göz önünde alındığı zaman yani
her... Ya lise mezunu, yani daha liseden mezun olacak bir yaş.
Bizim güzel deyimimizde yani her babaydın harcı değildir. Tabii, onu söyleyeyim. Dolayısıyla çıkıyor ve şey var. Fakat bu 17 yaş öncesi bakın çok önemli. Hı hı. Çünkü Hamza Yerlikaya'dan ben o günler hakkında çok şey dinledim. Şöyle bir şey söylüyor. Mesela Güreş Federasyonu Başkanı olduğu zaman kendi deneyimini tamamen dışında hareket etmeye söz vermişti Türk güreşinde. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. 17 yaşında da olsa bir genç adam çok yetenekliyse bir an önce kazandırılmalı. Çünkü kendi hikayesinde şöyle bir şey yaşıyor. Nereye gönderilirse gönderilsin, hangi turnuvaya gönderilirse gönderilsin. Hani dedim orada metinde de yazıyor ya Kolombiya, Fransa vesaire hep birinci. İşte bir diyelim ki başka bir turnuvaya gidiliyor. O gidilen turnuvada takım arkadaşlarının hepsi yeniliyor fakat Hamza bir şekilde birinci. Yani bir türlü kendisine antrenörleri şey yapmıyorlar yani.
Evet.
Bir türlü takıma alalım mı almayalım mı diye bir takım şeyler var. Polemikler var. Bu polemikleri hiçbir şekilde anlayamadığını çünkü fazlasıyla yeterli olduğunu ama o 17 yaşı hani bir şarkı var ya daha 17 diye onun gibi sanki bir türlü kabul edilemediğini. Ama öyle bir performans gösteriyor ki yine metinde belirtmiştim. Yani açıklanamaz bir acı kuvveti var. Mesela işi ehlinden dinlemek her zaman çok iyidir. Benim güreşçi arkadaşlarıma da yine sormuştum. Hamza Yerlikaya'yı nasıl değerlendiriyorsunuz? Özkan dediler yani hakikaten akla hayale sığmayan inanılmaz bir güç. Ve bir şekilde yani güreşçi biri işte birinci şeyde bir durur maç tekrar başlar falan bir yorulur. Kesinlikle yorulmadığını gözlemliyorsun diyor. Yani bir şekilde bir hani böyle bir alın teri işte bir yorulduğu belli eden bir mimik yani hiçbir şey yok. Başlıyor ve karşı tarafı öyle bir yıpratıyor ki yani çaresiz kaldığı için işte bunu 17 yaşında yapıyor olması bakın ne kadar ilginç. İşte sonuçta da şöyle bağlayayım cümlemi. Hamza Yerlikaya da kendi hikayesinden hareketle Güreş Federasyonu Başkanı olduğu zaman bu tür polemiklerin hakikaten gereksiz olduğunu bir güreşçinin gerçekten minderde bir varlık gösteriyorsa eğer yaşına bakılmaksızın bir şekilde müsabakalara dahil olması gerektiğini söylüyor.
Şimdi senin yazdığın metinde de var o. Benim babam da güreşçiydi diyor. Demek ki yani evet. Sporda da değil mi böyle bir o ırsi kalıtımsal başarıların kuşaktan kuşağa geçmesi var.
Evet şimdi baba zaten güreşte çok ilgili 67-68'li yıllarda işte Sivas'ta aslında kendisi ama İstanbul Kadıköy'de taşınıyorlar. Orada işte ikamet ederlerken babası orada birkaç güreş kulübünde güreşiyor. Ama işte o dönemin yaşam koşulları onu bir şekilde güreşten koparıyor.
Ki onu vurgulamış zaten.
Bana. Evet. Fakat Hamza bakın çok ilginç bir şey var. Başta kesinlikle güreşle bir bağlantısı bile yok. 17 yaşında dünya şampiyonu olmuş bir adamdan bahsediyoruz. Ama işte 14'ünde 15'inde kesinlikle bir futbol hayranı. Dolayısıyla bir şekilde babası güreşten bahsediyor ama o ilk önce şansını futbolda denemeye çalışıyor.
Daha popüler bir spor
ve
futbol.
Daha da ilginci kendi demeçlerinden ben bunu okuduğumu hatırlıyorum. Yani babası diyor ki hiç olmazsa hani sahada futbol sahasında daha güçlü olabilmen için mesela güreş antrenmanlarına da katıl. Orada vücudunun dayanıklılık şeyi daha fazla artacaktır.
Tabii.
Hamza da bir şekilde bu cümlelerden dolayı oraya yönleniyor. Fakat çok ilginç bir şey karşısına çıkıyor. Gerçekten güreştiği zaman güreşin de kendi içinde bir mantığı var, bir estetiği var. Güreş sevgisi ağır basıyor. Ağır basınca bu sefer futbol geri planda kalıyor. Tabii ki devam ediyor. Mesela Hamza Yerlikaya ne kadar güreş odak noktası olsa da işte ligimizdeki maçlarla ilgili, milli takımla ilgili hı hı. O kendi futbol sevgisinden dolayı mutlaka bazen bir takım demeçler verir, konuşur ve şeydir konuşmaları. Hakikaten bir futbol severin ya da antrenör seviyesine yakın bir şeyi vardır. Yorum gücü ve kabiliyeti vardır. Çünkü o dediğim gibi bir dönem gönül verdiği için tamam güreş yapmasına rağmen sürekli futbol dünyasından da ayrı kalmadı. Böyle bir özel yanı da var yani.
O bağda devam ediyor bir
bağda
şey.
Bağda devam ediyor evet. O benim ilk aşkımdı ama diyor yani güreş sevgisi ağır bastı. Çünkü biraz önce de söylediğim gibi güreşmek daha ciddi stratejiler gerekiyor. Bence en çok şunun lüksünü yaşadı. Futbolda da öyledir. Yani beyniniz çok şey size emredebilir ama fiziğiniz ona el vermeyebilir.
Tabii.
Hamza'nın en büyük özelliği neydi? Benim güreşçi arkadaşlarımın söylediği gibi yorulmak bilmeyen hayret verici bir kuvvet. Ve dolayısıyla kafasında bir takım stratejiler oluşturduğu andan itibaren de onu uygulayabilir.
Yani tıpkı bizim o eski cihan pehlivanları gibi. Tabii. Hani o Türk gibi kuvvetlinin tam örneklerinden
yani,
biri.
Birebir bakın yani şey toplanıyor yani Dünya Güreş Federasyonu. Bakın ne güreşçiler gelmiş geçmiş adları sayılamayacak kadar fazlalar. Ama aslın güreşçisi işte diyorlar bu çocuk. Yaş 17. Yani bu inanılmaz bir şey. Zaten seyredenler hayret etinde de söyledim. Hayret dolu gözlerle yani evet biz birçok güreş karşılaşması seyrettik. Tamam güreş diye bir spor var da ya burada başka bir şey var yani. Çok ayrı bir nasıl söyleyeyim bir olay cereyan ediyor. Güreşin de dışında bir şey seyrediyoruz. Böyle bir güç gösterisi olamaz.
Ki biliyorsun hani biz Hamza Yerlikaya'yı olimpiyatlarda, dünya şampiyonalarında, Avrupa şampiyonlarında canlı yayınlarda izledik.
Tabii
hani
tabii.
Genç bir kuşak hani bizlerden de ufak 75 ya da 76 doğumlu diye biliyorum ben Hamza Yerlikaya'yı.
Evet ve kendisi bence bir entelektüel. Çünkü bunu nereden anlıyorum? Yani çok farklı kulvarlarda konuşmalar dinlemedim ama yani sporla ilgili açıklamalar o kadar şey ki bir sporcu olduğun zaman bunu fark ediyorsunuz. Mesela işte 93-94'te bir geriye gidiş yaşıyor mesela. Hı hı. Formu düşüyor. Dediğim gibi kendi kendine bir felsefe geliştiriyor. Metinde de bahsettiğim yani şunu söylüyor diyor ki kişi bir şampiyonluk kazandığı andan itibaren eğer onu çok kısa sürede tamam artık bu geride kaldı deyip hiçbir şey olmaksızın yani olmamış gibi çalışırsa anca üzerine koyabilir kendi kendine düşünen. Dolayısıyla bunu hayata geçiren işte rakamlar da ortada.
Evet.
Korkunç bir şey. 8 kere, 10 kere falan siz şey oluyorsunuz. Avrupa şampiyonu, işte olimpiyat şampiyonu olabiliyorsunuz. Böyle felsefeler geliştirebilen, kendi güreşin kendi sorunlarına eğilebilen, mesela kendi camiasında bir sürü bir aktivite var. Kendi şeyin dışında, kariyerinin dışında oralara da odaklanan, ülke sporuna odaklanan, ülkenin kültürel hayatına odaklanan da değişik bir kişiliği var. Ben mesela onu dinlediğim zaman beni şaşırtmıştı. Yani bu şaşırma şeyden dolayı çok katmanlı düşünebilen birisi. Dolayısıyla zaten bu düşünce yapısına uygun daha sonra bir takım görevler aldı. Mesela
tabii.
Güreş Federasyonu Başkanı olmak ne demek? Çok önemli bir şey.
Tabii.
Çünkü bu ülkenin hele ataspor eğer güreşse bunu siz yöneteceksiniz. İşte ben onun konuşmalarında yönetebileceğini net olarak görebiliyorsunuz. Hakikaten işin ehli, liyakat sahibi bir adam. Dolayısıyla zaten güreşçiliğine kimse yani bir cümle kuramaz ki sadece övgü cümleleri var. Dolayısıyla hakikaten Türk güreşi için çok önemli ve çok büyük bir kazanım. Geldiği zaman da zaten çok iyi işler yaptı. Devamında yeni nesle işte o bahsettiğim hani hep bir sporun her alanında derler ya gençlere önem verelim, gençlere önem verelim. Gençlere en çok önem veren. Kendi hikayesinden dolayı.
Kendi etmeni güzel dedi.
Kendi hikayesinden dolayı. Bunu fark eden ve artık bir dakika bu gelenekçi ya da işte bir yerde tıkanan yapı bir şekilde aşılmalı ve buraya doğru akmalıyız. Söyleyen kişi ve bunların hepsini yaptı. Bugün başka görevlerde ama yani özellikle de ringde diyorum özür dilerim. Minder'de onu izlediğimiz zaman yani şey vardır hani bazı karşılaşmaları şöyle izlersiniz ya yani yenecek miyiz? Hadi lütfen hani böyle bir takım cümleler kurulur ya. Hamza da onu yani ne yapalım?
Çok
yani,
yaşamadık diyorsun.
Yani söyleyemiyor
gayet
ki.
Gayet rahattık
çünkü
diyorsun.
Biliyorduk. Naim'in şeyi halteri kaldırması gibi. Dolayısıyla o da gitti. Hakikaten bütün Avrupa'yı, dünyayı hani güreş tabiri vardır ya. Minder'i dar etti derler. Hakikaten yani perişan etti herkesi. Kendini iha etti. Bizi de mutlu etti. Öyle söyleyebilirim.
Şimdi senin yazdığın metnin ilerleyen dakikalarında da yani oraya değiniyorsun sonlara doğru bir boyun rahatsızlığı geçiriyor. Ardından bir ameliyat geçiriyor. Sporcularda sakatlığı da hep zaman zaman yeri geldikçe konuşuyoruz.
Evet.
İstersen biraz da ona değinelim. Yani güreşçilerin genelde sakatlandığı nokta mıdır boyun? Böyle
şimdi,
bir bilgin var mı?
Var elbette. Güreşçiler sadece boyunlarını güçlendirebilmek için ya. Boyun antrenmanları yapıyorlar.
Ya.
Çünkü dikkat ederseniz hani güreşçi üstten bastırabiliyor mesela, boynunuz gerçekten böyle minderle bir hale gelebiliyor, büyük bir baskı oluyor. Dolayısıyla boyun bölgesinin çok güçlü olması lazım. O yüzden vücutlarını geriye doğru atarak böyle başları üzerinde dönerler. Eğer yani sağa sola hareketler yaparlar ve korkunç güçlüdürler. Yani dolayısıyla hele ki Hamza, ama buna rağmen çok agresif güreştiği için bir şekilde belki o yanlış bir hareketlendir. Yani o Hamza'nın boynunu sakatlaması neredeyse mümkün değil gibi bir şey.
Aslında diyorsun.
Aslında ama bu tür bir şeyden, psikolojik bir şeyden, bir boş bulunma anından olsa gerek. Çünkü bakın gene metinde söylemiştim. Diyor ki sürekli şampiyon olduğunuz zaman artık şöyle de bir şey oluyor yani. Hani ben gideceğim. Yani kendim de biliyorum, rakibi de tanıyorum. Ben bunu yenip geleceğim.
O zaman şuraya da değinelim ki onu da sen çok güzel vurgulamışsın. Ne diyorsun? Buna göre kazandığı bir şampiyonluktan sonra kutlama faslını Hamza Yerlikaya çok kısa tutacak ve sanki daha önce hiç şampiyon olmamış gibi çalışmaya devam edecek. Çok iyi bir formül.
İşte
bu,
bunu
mi?
Kendi kendine bir felsefe haline getirince zaten sonuçlar otomatikman geliyor. Ama şöyle de bir şey de oluyor mesela. Sürekli kazanmak da bir doygunluk yaratıyor ya. Mesela diyor ki Avrupa şampiyonalarında hiç heyecanlanmıyordum. Dünya şampiyonalarında hiç heyecanlanmıyordum. Ama olimpiyatlarda heyecanlanıyordum. Çünkü temel sebebini yani diyor ki bütün dünya orada, hani bilirsiniz bir açılış töreni
tabii,
vardır.
Tabii.
İşte mesela bayrağımız taşınır.
Tabii.
Yani o da bir ülkenin kendini orada. Biz de buradayız. Biz de burada. Bakın neler yapacağız.
O Türkçedeki tabirle boy gösterilen alandır değil mi?
Kesinlikle öyle. Bir de atasporumuz güreş. Güreşçilerimiz tabii hemen hemen bütün olimpiyatlarda ön planda olurlar ve yürürler. Dolayısıyla bayrağımızı taşırlar. Dolayısıyla oraya gittiğim zaman bir tek heyecanlanıyordum. Ama o geliştirdiği felsefe orada da işe yaradı. İşte bu sakatlandığı dönemde olimpiyatta gidememiş olması vesaire. Onun bir tek içinde kalan şeymiş. Düşünsenize. Ama şey var, çok da yine hayatı çok da güzel özetleyebiliyor. Diyor ki geriye baktığım zaman da diyor, yani epeyce de bir şey yapmışım. Bunun için de şükrediyorum diyor.
Tabii.
Dolayısıyla şimdi sıra bildiklerimizi aktarmak.
Arkadan gelenleri aktarmak.
Aktarmak diye de böyle, yani Hamza'yı dinlediğin zaman şunu görüyorsunuz. Evet, bir sporcu konuşuyor. Mesela ben onu dinlediğim zaman içim açılır. Temel sebebi de şu, ben de kendimce, kendi branşımda bir takım sorunların farkındayımdır. Ama o sorunları birileri anlatır, siz dersiniz ki öyle değil. Keşke şöyle söyledi. Hamza'yı dinlediğiniz zaman, Hamza Yerlikaya'yı, yani hakikaten diyorsunuz ki oh, harika.
Aklımdan geçenleri, gördüklerimi
kesinlikle
dile getiren bir uzman isim var diyorsun.
Kesinlikle ve şey var, sizi aydınlatıyor, hiç düşünmediğiniz bir noktaya götürüyor. Çünkü kendi deneyimi ve konuşan kişi de yani, İşte dünya şampiyonu. Hem de asrın güreşçisini dinliyorsunuz. Daha ötesi yok yani. Birilerinin. Bakın mesela Avrupa'da bir takım lobiler olur, şunlar olur, bunlar olur. Değil mi? Mesela derler ya biz böyleydik ama aslında bunlar engelledi. Bütün bunları aşmış 17 yaşında bir çocukken. Çocuk yani.
Tabii.
Ama asrın güreşçisi deniyor. Demek ki herkes öyle bir şeyle karşı karşıya kalıyor ki hakkını vermek durumunda kalıyorlar.
Şimdi gene yazdığım metnin kapanışın cümlesi de şu. Onu da biraz konuşalım.
Evet.
Bugün sadece 3. olimpiyat şampiyonluğunu kazanamamış olmanın içinde bir ukde olarak kaldığını söyleyen Hamza Yerlikaya. Neden kazanamıyor? Hatırlıyor musun sen?
İşte
o
şey var, sakatlıklar, o boyun sakatlığı.
Yani kaybettiği bir maç mı var yoksa katılamadığı için
hayır.
mi?
Hayır, sadece bir düşüşünü 93-94'te yaşadıktan sonra, bahsettiğimiz, demin konuştuğumuz felsefeyi geliştirdikten sonra bütün şampiyonluklar geliyor. Hamza artık kariyerinin sonuna doğru tamamen şey yani bir profesyonel, ama sakatlıkla karşılaşınca bir de doktor raporları var. Yani o da o hep böyle konuşur yani, kısmet buraya kadarmış. Çok şükür buna da diye böyle hayatı karşılayabilen bir karakter. Çok olgun yani, yaşının çok üzerinde bir olgunluğu var. Ben onu dinlediğim zaman dediğim gibi yani Hamza Yerlikaya'yı sadece minderden tanıyorduk. O konuştuğu zaman benim için Hamza Yerlikaya mesela
daha da katmanlar.
Tam yerli yerine oturdu ve mesela bir Türk vatandaşı olarak kendisiyle övündüm. Yani bir şey de çok önemli biliyorsunuz. Bir takım şeylere vakıf olabilirsiniz ama onu ifade etme
tabii,
gücünüz
tabii.
o kadar değerli ki. Dolayısıyla o konuştuğu zaman işte diyoruz yani hakikaten bizim bir spor kahramanımız. O yüzden sakatlığı yüzünden, yoksa yani yine öyle. Zaten şeydi, bütün dediğim gibi güreş arkadaşlarım ya da biz seyrederken ekran başındaki seyirciler, ya tereddütümüz yoktu ki. Kendisinin de o olimpiyat oyunlarına devam edebilse onları da alıp gelecek gibi bir durum var. Ama işte çok önemli bir futbolcunun işte bir anda ağır bir sakatlık yaşayıp bir turnuvaya katılamaması gibi bir
düşünmek
durum. Hani benzetme adına söylüyorum. Yoksa Hamza için herhangi bir sorun yoktu. Çünkü gidiyordu ve geliyordu. Bir ünvanla gidiyordu. O ünvanla giderken onun içini dolduracak mı, dolduracak mı diye düşünmüyorlardı bile.
Bakın, o ünvanın üstüne bir artı daha koyup geri dönüyordu.
Geliyordu ve bu dediğim gibi büyük bir hayret konusuydu. Ama bunu yapan bir güreşçi bu topraklarda yetişti. Şimdi şeyin Yaşar Doğan'ın hikayesi farklıdır. Hep Gazanfer Bilge'nin hikayesi farklıdır. Metin de o yüzden onu söyledim. Hmm. Bütün bu şampiyonlar bizim gönlümüzde, kalbimizde ama burada hakikaten biraz daha yani daha iyiydi. Daha iyi, daha ihtişamlı.
Daha güncel, daha değil
çok mi? Enteresan bir hikaye var. 17'sinde olmak. Ya ben halen düşündükçe ya da onu seyrettikçe Allah Allah, Allah Allah demekten kendimi alamıyorum. Böyle bir kariyer.
Yavaş yavaş toparlayacağız. Birkaç dakikamız daha var. Özkan, şuna da değinelim. Biz akranız yani biliyorsun. Evet. 70'ler çocukluktan ilk gençliğe geçtiğimiz dönemlerdir. Sanki 70'ler ve 80'lerin ilk yarısına kadar Türk güreşinin en ciddi gerilediği dönem diye hatırlıyorum ben.
Evet, evet.
Doğru mu hatırlıyorum?
Tabii ki doğru. Çünkü
yani hep hüsranla karşılaştığımız, çünkü o çocukluğumuzda hep hüsranla karşılaşırdık. Ondan sonra inanılmaz bir sıçrama yaptık.
Çünkü mesela 30'larda işte Yaşar Erkanlar'la 50'lerde, 40'larda, 50'lerde Yaşar Doğu, Gazanfer'e, Bilge, 60'larda devam eden o silsile 70'ler, 80'lere doğru ara sıra çıkan birkaç isimin haricinde bir durgunluk dönemi yaşadı. Dolayısıyla bu yani hiçbir konu Türkiye'de belki de spor anlamında bu kadar çok masaya yatırılmamıştır ve biz toplum olarak gerçekten çok gerildik. Temel sebebi de şuydu. Yani diyorum ya hani Yaşar Doğu'dan bahsederken falan işte bütün evlerin mesela insanlar kendi evlerinde portrelerini koyacak kadar bir sevgi gösterisinde bulunuyorlar.
Gazanfer Bilge'ler, Yaşar Doğu'lar.
Karşılanmaları işte yani taltif edilmeleri, ödüllendirmeleri yani bizim kendi kişiliğimizi uluslararası temsil etmiş insanlara çok büyük bir saygımız var. Özellikle güreşçiler. Ama o bir durgunluk sürecine girince insanlar ne oluyoruz da? Acaba neler oluyor gibi o kadar çok tartıştılar ki ben televizyonda çocukluğumdan mesela TRT ekranlarında
sen de hatırlıyorsun değil
bu
mi?
Konunun masaya yatırıldığını
nasıl kurtarılacak, nasıl
tabii,
dönüştürülecek
ne yapacağız, ne, işte Hamit Kaplanlar, işte Tevfik Kışlar hepsi televizyon ekranına çıkar, Mahmut Atalaylar bir şekilde kendi şeylerini, fikirlerini söylerler, neler yapılması gerektiğini. Ama hakikaten daha sonrasında ciddi atılımlar yapıldı ve bence şey var yani herkes şunun farkına vardı artık, bu bizim sporumuz ve bir şekilde ama o şekilde nasıl olacak? Yan yana gelinmeli. Eski efsaneler, yeni güreşçiler, yeni antrenörler, eski antrenörler geldiler. Gerçekten el ele verdiler ve bir ülke güreşini bir noktaya çektiler. Mesela bakın şey ne diyor? Bu da ülke güreşinin bir üst noktaya çekilmesidir. Hamza diyor ki 17 yaşındaydım ama sürekli bir tereddüt vardı. Bu beni inanılmaz üzmüştü. Gittiğim her turnuvadan birinci olarak gelmeme rağmen halen bir tereddüt vardı. Artık çaresiz kalındığı için ben alındım diyor. Dolayısıyla bakın ne yapıyor? Ülke güreşi gelişebilme adına bir yaşanan bir tecrübe Hamza sayesinde açılıyor. Ve Hamza Yerlikaya da kendi şeyini, senaryosunu, kendi projesini uyguladığı andan itibaren ne oluyor? Güreş duvarının üzerine bir tuğla daha koyuyoruz. Dolayısıyla işte yeni yeni şampiyonlar
hem
çıkıyor.
Hem de hatırlı bir tuğla oluyor bu. Ve bir şekilde o tıkanan hani damar, kanal açılıyor tabii, arkadan. Sel gibi de geliyor yani
bir
gibi.
Bir takım tecrübeler yaşanacak. Bir takım hakikaten zor zamanlar yaşanacak ama bunun devamında işi ciddiye alan insanlar mutlaka o bayrağı taşıyorlar yani. Çünkü bizde çok isim var. O kadar çok ismi sayabiliyoruz ki güreşte. Hani bir değil, iki değil. Yani hakikaten atasporumuzun hakkını bence yani vermiş durumdayız. Bu halen de çok önemli isimler çıkıyor bence.
Evet sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Memleketim FM'de Spor Daima programında Hamza Yerlikaya'yı konuşuyoruz. Yavaş yavaş artık sözlerimizi bağlayacağız, veda vaktimiz geliyor. Hamza Yerlikaya'dan yola çıkarak Özkan'cığım, 2023'ün işte artık yarısında geçtik, Temmuz içindeyiz.
Evet.
Nasıl görüyorsun geleceği Türk güreşinde?
Ben çok iyi görüyorum çünkü işte... Yeni yeni isimler çıkıyor. O olimpiyatlarda işte Avrupa şampiyonalarında sürekli madalyalar alıyoruz. Ben şeye girdim mesela Türk Güreş Federasyonu'nun internet sitesine girdim. Yani o internet sitesini incelediğim andan itibaren yapılan çalışmalara baktım da Yani biz mesela işte sporun içinde insanlar olarak mesela farklı futbol takımlarının işte basketbol federasyonunun vesairenin internet sitelerine girmek gibi bir huyum var benim. Hani acaba ne kadar hangi faaliyetler yapılıyor? Bütün orası bir bülten halinde verildiği için Güreş Federasyonu'nu inanılmaz aktif görüyorum ben. Hiç durmadan gençler işte şurada şu şampiyona yapıldı, burada bu turnuva yapıldı. Gençlerin fotoğrafları maç anından kaleler, işte yapılan ödül törenleri, daha sonraki organizasyonlar, kamp çalışmaları, yeni antrenörler, antrenörlerin fotoğrafları falan ciddi anlamda bir şey var. Yani orada tamam bir çok profesyonel bir internet sayfası yapılmış ama bakın altını çiziyorum. Faaliyetin günü, tarihi, saati, antrenörü, maçı, sonucu ve devamı ve milli takımı var. Her
Bir
şeyi görüyorsun.
süreklilik var diyorsun
Tabii
yani.
yani mesela ben orayı okuduğum zaman kafamda herhangi bir soru işareti kalmadı ki. Dedim budur yani. Eğer buradan da bir şey çıkmayacaksa ki mümkün değil çıkacak. Çok zor yani yapılması gerekenlerin yapıldığını net olarak görüyoruz. Bir de eski güreşçi arkadaşlarım olduğu için hani
Tabii,
işin
tabii,
içinde oldukları
tabii,
için
tabii.
bu belki bir internet sayfası buna rağmen etkilemesine rağmen yani içeriğiyle ilgili hani nasıl baktığınıza bağlı olaya bir kuşku bile duysanız ben güreşçi arkadaşlarımla konuşuyorum. Yani diyorlar ki evet çok şey düzeldi eskisi gibi değil ve diyorlar ki yani yeni nesil daha mı iridir nedir yani çok enteresan isimler çıkıyor. Bizim yapabildiğimiz bir takım işte o saltoları efendim antrenmanları falan yani çok çok daha aktif gençler var. Şey var güreşin mantığı öğretildiği andan itibaren gerek Grekoromen olsun gerek serbestte çok iyi işler yapacaklar deniyor. Ama Hamza mesela 17'sinde 82 kiloda bir
Ama
güreşçi
bir
olarak
Hamza da öyle kolay kolay gelmez. Biz de o
çok zor. Yani
yüzden
bu şey gibi
yaklaşık
ya
yarım
yani
saat.
valla bu bir benzetme falan değil. Bu bir gerçek. İşte Pele, Maradona vesaire.
Özkan'cığım çok teşekkür
Ben
ediyorum.
teşekkür ederim.
Sevgili dinleyiciler, Spor Daima'da bu hafta bu bölümde Hamza Yerlikaya'yı konuştuk sevgili Özkan'la birlikte. Hamza Yerlikaya içimizden biri, genç, bizlerden genç ama artık o da yarım asra doğru gidiyor. Özkan program boyunca vurguladı. Yani sporun felsefesine dair de çok ciddi emek harcamış bir isim. Zaman zaman röportajlar verdiğinde ben o röportajlardan çok mutmain, tatmin olarak ayrılıyorum dedi Özkan. Bu da önemli. Bu neyi sağlıyor sevgili dinleyiciler? Bildiklerinizi arkadan gelen kuşaklara aktarabilmenizi sağlıyor. İşte o zaman başarı tesadüfi olmuyor. Bir
Kesinlikle.
sisteme oturuyor, değil mi Özkan?
Kesinlikle. Yani tekrar söyleyeyim işte son programın sonunda ya bir spor branşı ile ilgili birisi konuşuyor. Konuşan birisi, aslan güreşçisi bu olabilir. Her şeye rağmen olabilir. Ama bu kadar güzel ifade edilmez yapılacak şeyler. Bu kadar dengeli, mantıklı ve karşıdaki kişi hiçbir şekilde güreşle ilgisi olmasa bile Hamza'yı dinlerken güreşe aşık olabilir. O kadar iyi
Kaldı ki
aktarıyor.
güreşte bizim atasporumuz.
Gibi.
Eda Kotanoğlu, Özkan Pekesen ve ben Murat Örem hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Haftaya yine birlikte olabilmek ümidiyle Allah'a ısmarladık.
Spor daima. Spor daima.